Ayrım 18, sayfa 150. Şapka kanununun mecliste kabul edilmesiyle birlikte Anadolu'nun değişik illerinde bazı kışkırtmalar ve buna bağlı olarak isyanlar baş göstermiştir. Erzurum, Rize, Sivas, Maraş ve Giresun'da şapka kanunu bahanesiyle harekete geçen bazı din simsarları bir kısım halkı cumhuriyete karşı isyan ettirmiştir. Sözde Şalcı Bacı'nın da idam edildiği Erzurum'daki olaylar şöyle başlamıştır. Profesör Doktor Ergün Aybars'ın İstiklal Mahkemeleri adlı gerçekten bilimsel eserinden okuyalım. 24 Kasım'da Erzurum'da halkın bir kısmı çarşıyı kapatıp valinin evinin önünde biz gavur memur istemeyiz diye bağırmışlardı ve polisin uyarılarını aldırış etmeyenlere karşı kuvvet kullanarak 27 kişi tutuklanmıştı. Olayı daha önce casusluk yapmış, genel aftan yararlanarak serbest kalmış ve içlerinde bazı şeyhlerin de bulunduğu bazı kimseler çıkarmıştı. Hükümet Erzurum'da bir ay süreyle sıkı yönetim ilan ederek 24 Kasım 1925'te meclise sundu ve kabul edildi. Ayaklanmayla ilgili ilk dava İstiklal Mahkemesi Erzurum'da bulunmadığı için sıkı yönetim mahkemesince yapıldı. Suçlu bulunanlar idama mahkum edilerek asıldılar. Aynı olay Mahmut Goloğlu'nun Devrimler ve Tepkileri adlı bilimsel kitabında da şöyle anlatılmıştır. Erzurum'da cereyan eden ve 33 kişinin mahkumiyetiyle biten olayın elebaşları Gavur İmam adında bir hocayla Hoca Osman adında biriydi. Aynı olayı Cumhuriyet tarihine eleştirel bakan Profesör Doktor Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması adlı bilimsel kitabında şöyle anlatmıştır. Şapka iktisası hakkındaki kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıktığı gün, Erzurum'da bazı mutasabbıtların mürteciyane bir mümayiş teşebbüsünde bulundukları ertesi sabahki gazetelere manşet olmuştur. Kara kuvvetin uyumadığını gösteren bu hareket derhal bastırılmış ve mürteciler yakalanmıştır. Erzurum'da dünden itibaren bir ay müddetle idare-i örfiye ilan edilmiştir. Cumhuriyet 26 Teşri Nisani 1341. Sıkı yönetim hakkındaki Bakanlar Kurulu kararının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanması görüşülürken İsmet Paşa yaptığı açıklamada gericilerin "Gavur memur istemeyiz" sloganıyla ayaklandıklarını belirtmiştir. Olayın üçüncü günü Erzurum Divan-ı Harbi Örfisi'nin ilk hükmü verdiğini gazetelerden okuyoruz. Cumhuriyet 29 Teşri Nisani 1341. 114 mevkuftan 3 kişi idama, 2 kişi onar seneye mahkum edilmiştir. Bu arada Erzurum halkı bu geçici olayı nefretle karşılamıştır. Örneğin Erzurum Belediye Başkanı Nafiz, Müftü Sadık, Ticaret Odası Başkan Vekili Salim, Halk Partisi Başkanı Ahmet Rıza ve birçok Erzurumlunun ortaklaşa imzalayıp Ankara'ya gönderdiği bir telgrafta şöyle denilmiştir. Ayaklanmayı kışkırtmaya, gericiliğe karşı nasıl bir nefreti olduğunu ve nasıl tez elden yok edilmesini bir borç saydığını, önceki olaylarda canına minnet bildiği hizmeti ile ispatlamış olan Erzurum'un temiz halkı, bu üzücü olaydan ve kendisine yapılan iftiradan ötürü üzüntülerini bildirir ve sebep olanlara lanet eder. Memleketimize sürülmesi muhtemel olan lekenin sebep olanların çok ağır bir şekilde ve asıl tertipçilerle kışkırtıcıların adalet sehpasında çırpınmaları suretiyle silinmesini Erzurumluların en yürekten istekleri olarak arz ederiz. Erzurum'da meydana gelen bu olaylar sırasında Kayseri'de bulunan Ankara İstiklal Mahkemesi 25 Kasım'da Sivas'a geçmiştir. İstiklal Mahkemesi Sivas'ta bulunduğu 26 Kasım'da Başbakan İsmet Paşa'dan Erzurum olayları hakkında bir rapor almıştır. Raporda 3000 kişilik bir kalabalıkça gerçekleştirilen ayaklanmada bir jandarma subayının ağır yaralandığı, halktan 3 kişinin öldüğü, bu nedenle sıkı yönetim ilan edildiği, tutuklular arasında Erzurum mebusu Rüştü Paşa'nın iki kardeşinin de bulunduğu, Rize'de bazı köylerde ayaklanma çıktığı, hilafetçilerin her yerde olduğu belirtilmiştir. İstiklal Mahkemesi 29 Kasım'da Tokat'a geçmiştir. Bu sırada Erzurum olaylarını görüşen Bakanlar Kurulu, irticanın en kuvvetli yeri ve dayanak noktası olan Erzurum hadisesinin yerinde incelenmesi için İstiklal Mahkemesi'nin en çabuk şekilde Erzurum'a gitmesine karar vermiştir. İstiklal Mahkemesi 30 Kasım'da Tokat'tan Amasya'ya hareket etmiştir. Mahkeme 1 Aralık'ta Samsun'a geçmiş, 4 Aralık'ta Trabzon'a varmıştır. 6 Aralık'ta da Erzurum'a ulaşmıştır. Erzurum'a varır varmaz Erzurum olaylarını araştıran mahkeme aynı günün akşamı Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bir rapor göndermiştir. Bu rapora göre Erzurum'da çıkan ayaklanma Şeyh Hacı Osman Hoca'nın çevresinde 20-30 kişiyle sabah namazından sonra din namına şapka meselesini alet ederek bir kısım halkı ayaklanmaya kışkırtmasıyla başladı. Valinin ciddi tutumu, müstahkem mevki komutanı Hasan Paşa'nın fiilen askeri müdahalede bulunması üzerine ayaklanma 1-2 saat içinde bastırıldı. Bundan sonra sıkı yönetim uygulamasıyla birlikte kurulan sıkı yönetim mahkemesi olaya resen tertipçi ve kışkırtıcı olarak tutuklananları cürmü meşru noktasından yargılayıp mahkum etti. Suçları 4. ve 5. derecede olanların yargılanması sürerken ise İstiklal Mahkemesi Erzurum'a gelerek duruma el koydu. Şapka ve hükümetin her yenileşme çabasına karşı çıktıkları için sıkı yönetim mahkemesince yargılanmakta olan 10 kişinin yargılanması, özellikle olayın manevi yönü göz önüne alınarak dosyaları İstiklal Mahkemesi'ne devredildi. Vali ve komutanla yapılan görüşmeden sonra davanın Ankara'da yapılmasına karar verildi. Bu olayla ilgili Kars'ta bazı kişilerin evlerinde araştırma yapılarak, ele geçen belgelere dayanarak Erzurumlu hafız tutuklandı, Ankara'ya yollandı. Erzurum'da bulunan İstiklal Mahkemesi'nin hazırlayıp Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderdiği raporda, olayla ilgili en küçük ayrıntılara bile yer verilirken, örneğin Kars'ta bazı kişilerin evlerinde yapılan aramalar ve Erzurumlu hafızın tutuklanması gibi, olaya katılan, tutuklanan ve idam edilen bir kadından, şalcı bacı veya başka birinden söz edilmemiştir. Ahmet Nedim, Ankara İstiklal Mahkemesi Zabıtları 1926 adlı Cumhuriyete Eleştirel Bakan Bilimsel kitabında, Erzurum olaylarını şöyle anlatmıştır. Olayı yaşamış tanıkların ifadelerinden de tespit ettiğimize göre 24 Kasım günü vilayet önünde toplanan, sayıları 20'yi bile bulmayan bir topluluk ellerindeki bir dilekçeyi sunmak için valiyi görmek istemişlerdi. Bütün istedikleri milli mücadelenin adeta sembolü haline gelmiş, halk arasında adına Kabalak Aniye denilen ve yüzyıllardır giyilmekte olan kalpak benzeri bir mahalli başlığı, biraz da kışın o sert ve acımasız şartları altında şapka yerine kullanmak istemeleriydi. Vali Zühtü Bey'in dilekçeleri almak bir yana, vatandaşı jandarma ve polis marifetiyle zorla dağıtırmaya kalkışması ve üstelik halkın gözü önünde eşraftan 8-10 kişiyi ağır küfür ve hakaretle sürükleyerek nezaret altına attırması üzerine galeyana gelen Erzurumlular bu kez vali aleyhine tezahüratlarla Kolordu'ya doğru yürümüşlerdi. Bu kez garnizon komutanı olarak görevli Hasan Paşa karargâhta kendinden üst rütbede 7 amiri bulunmasına ve üstelik hiçbir makamdan emir almamasına rağmen halkın üzerine ateş açtırmış, her ne kadar resmi açıklamalarda 3 diye geçse de 23 vatandaş hayatını kaybetmişti. Valinin olayları örtbas etmek amacıyla uygulamaya koyduğu sokağa çıkma yasağı aynı gece Bakanlar Kurulu tarafından bir ay süreli sıkı yönetime çevrilmişti. Bir taraftan alelacele divanı örfi kurulurken diğer taraftan da şehirde tam bir insan avı başlamıştı. Başta Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Muhafazayı Mukaddesat Cemiyeti'nin Erzurumlu üyeleri olmak üzere hemen bütün muhaliflerle şehirdeki belli başlı tarikatların mensupları yakalanarak mahkeme önüne çıkarılmıştı. Erzurum Sıkı Yönetim Mahkemesi'nin kararı İstiklal Mahkemesi'ne bile rahmet okutacak derecede sert oldu. Başta 79 yaşında Şeyh Hacı Osman olmak üzere 21 mazlum asılarak idam edildi. Valilik tarafından hazırlanan dosyaları ve Sıkı Yönetim Mahkemesi'nin verdiği kararları inceleyen İstiklal Mahkemesi heyeti soruşturmayı Kars'a kadar uzatarak oradan tutuklattığı kimi muhaliflerle Erzurum'da henüz mahkemeleri yapılmamış 10 kadar sanığı yargılanmak üzere Ankara'ya gönderdi. Bu anlatıyı analiz etmeden önce bu anlatının sahibi Ahmet Nedim'i birazcık tanıyalım. Ahmet Nedim, erken Cumhuriyet dönemine eleştirel bakan, daha doğrusu Cumhuriyeti kuranların hacıları, hocaları, şapka devrimine karşı gelenleri bir bahaneyle idam ettiğini düşünen biridir. Ankara İstiklal Mahkemesi Zabıtları 1926 adlı bilimsel kitabında belgeler dışında kalan yorumları son derece taraflıdır. Nitekim kitabını başta şapka mazlumları ve istiklal mahkemelerinin bütün mazlumlarına ithaf etmiştir. Ancak Mahmut Goloğlu'nun dediği gibi bu olaylarda mahkum olanlar şapka giymedikleri için ceza almamışlardır. Bunlar şapka giyilmesini protesto ettikleri, buna engel olmak istedikleri, bu nedenle baş kaldırdıkları, ayaklanma teşebbüsünde bulundukları için cezalandırılmışlardır. Ahmet Nedim'in yukarıdaki anlatısı kendi deyişiyle olayı yaşamış tanıkların ifadelerine dayalıdır. Kitabında Ankara İstiklal Mahkemesi zabıtlarına yani resmi belgelere yer veren Nedim'in Erzurum olayları konusunda Ankara İstiklal Mahkemesi'nin Erzurum'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderdiği 6 Aralık 1925 tarihli resmi rapora, belgeye değil de olayı yaşamış tanıkların ifadesine, üstelik o tanıkların kim olduklarını da belirtmeden yer vermesi düşündürücüdür. Yine de Nedim'in anlatısında önemli ipuçları vardır. Birincisi, Nedim olayların büyümesinde etkili olduğunu iddia ettiği Hasan Paşa'nın hiçbir makamdan emir almadığını belirtmiştir. Dolayısıyla eğer gerçekten Hasan Paşa Çetin Altan'ın deyişiyle hızını alamayıp bir kadını astıysa bu tamamen kendi tasarrufudur. İkincisi, Nedim valinin olayları örtbas etmek için sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini ifade etmiştir. Bu da şalcı bacı yalancılarının aleme ibret olsun diye bir de kadın astılar iddiasını çürütmektedir. Üçüncüsü de Nedim, olay sonunda 21 mazlum asılarak idam edildi diyerek idam edilenler hakkında bilgi vermesine karşın idam edilenler arasında bir de kadın, şalcı bacı veya başka birinin olduğuna ilişkin en ufak bir imada bile bulunmamıştır. Sonuçta olayı yaşamış tanıkların ifadeleri ve arşiv belgeleri İstiklal Mahkemesi zabıtları şalcı bacı yalanını çürütmektedir. Özetlersek, Ergün Aybars'ın tamamen arşiv belgelerine dayanan İstiklal Mahkemeleri adlı bilimsel kitabında Erzurum Sıkı Yönetim Mahkemesi'nin veya İstiklal Mahkemelerinin şapka kanunu nedeniyle bir de kadın, şalcı bacı veya başka birini astığı hakkında hiçbir belge ve bilgi yoktur. Mete Tunçay'ın arşiv belgelerine, gazete haberlerine dayalı Türkiye Cumhuriyeti'nde tek parti yönetiminin kurulması 1923-1931 adlı bilimsel kitabında şapka kanunu nedeniyle bir de kadının, şalcı bacı veya başka birinin asıldığına ilişkin hiçbir belge ve bilgi yoktur. Ahmet Nedim'in arşiv belgelerine dayalı Ankara İstiklal Mahkemesi zabıtları 1926 adlı bilimsel kitabında şapka kanunu nedeniyle bir de kadının, şalcı bacı veya başka birinin asıldığına ilişkin herhangi bir belge ve bilgi yoktur. Mahmut Akyürekli'nin tamamen arşiv belgelerine dayanan Şark İstiklal Mahkemesi 1925-1927 adlı bilimsel kitabında da sıkı yönetim mahkemesinin veya İstiklal Mahkemesi'nin bir de kadın, şalcı bacı veya başka birini astığı yönünde herhangi bir belge ve bilgi yoktur. Şapka kanununa muhalefetten Ankara İstiklal Mahkemesi'nde yargılanan Tahirül Mevlevi, Matbuat Alemindeki Hayatım ve İstiklal Mahkemeleri adlı anılarında da sıkı yönetim mahkemesinin veya İstiklal Mahkemesi'nin astığı bir kadından, şalcı bacı veya başka birinden söz etmemektedir. Şalcı bacı yalanı gazetelerde de yok. Sadece arşiv belgelerinde değil, resmi gazetede ve en önemlisi Erzurum olaylarını tüm ayrıntılarıyla veren basında da Hakimiyet-i Milliye, Akşam, Tanin, Cumhuriyet, Vakit gazetelerinde ve yerel gazetelerde Erzurum'da şapka kanununa muhalefetten bir kadının, şalcı bacı veya başka birinin asıldığına dair tek bir cümle, hatta tek bir ima bile yoktur. Şalcı bacı yalanının tekrarcıları bu durumdan rahatsızdır. Mehmet Sılay şöyle diyor: "Bugün ulusal basın dediğimiz devletten güdümlü İstanbul gazetelerinden Hakimiyet-i Milliye, Akşam, Tanin ve Cumhuriyet gazetelerinin hiçbiri bu olayı yazmadılar. Hükümetin yahut mahkeme hayetinin beyanlarında da en ufak bir ima olmadı." Ayrım sonu. Sayfa 156.